Pós Time.
Türk futbolunda 33 yıllık büyük acı, Samsun Spor kazası. Süper Ligi tarihinde özellikle 1980'li yılların ikinci yarısından itibaren gerek oynadığı gerek futbol başarılı performansla hatırlanan ilk takım Samsun Spor'dur. O Samsun Spor ki dönemin 1. liginde dengeleri alt üst etmiş, futbolun en büyüklerini defalarca dize getirmiş ve ülkenin dört bir yanında unutulmaz bir futbol heyecanı yaratmıştı. Sahada ne yaptığını bilen ve oynadığı ligde giderek ağırlığını hissettiren bu takım, özellikle 1988-1989 sezonunda iddialıydı da. Ligin ilk yarısında işler belki istedikleri gibi gitmemişti fakat onlar İbre'nin tekrar kendilerinden yana döneceğinden emindiler. Ta ki ikinci yarının ilk maçı için Malatya Spor deplasmanına hareket ettikleri o sabah saatlerine kadar. Anlatılanlara göre yolculuk esnasında hava kapalı ve kar yağışlıdır. Bu arada otobüste bulunan sporcuların kimi uykuya dalmış, kimi hala uyanık haldedir. Kafile sabah 9.30 sularında Havza ilçesi yakınlarına doğru hareket halindeyken karşı yönden gelen şeker yüklü bir kamyonla kafa kafaya çarpışır. Otobüs sporcuların çığlıkları eşliğinde şarampole yuvarlanır. Kaza kısa zamanda duyulur ve bütün Türkiye'yi yasa boğar. Bilanço çok ağırdır. Yeni teknik direktör Nuri Asan, futbolculardan Mete Adıvar, Muzaffer Badaloğlu ve şoför Asım Özkan olay yerinde hayatını kaybeder. Kazadan yaralı olarak kurtulan Yugoslav futbolcu Tomić ise 100 günü aşan bir koma halinden sonra hayata gözlerini yumar. Futbolculardan Emin felç olur. Kasım ve Fatih ise uzun süre olayın etkisinden kurtulamaz. Dönemin en renkli takımı görüntüsündeki Samsun Spor, olay sonrasında ligden çekilme kararı alır. Türkiye Futbol Federasyonu özel bir statü uygulayarak kulübü önümüzdeki yıl için ligde tutmaya karar verir. Dönemin hükümeti de olaya dahil olur ve Samsun Spor'u bu kötü günlerinde yalnız bırakmaz. Kulübe önemli maddi yardımlar yapılır. Ayrıca ligin diğer takımları ve futbol severler camiaya büyük destek verirler. Samsun Spor daha sonraki yıllarda o unutulmaz kadronun kalitesine yakın bir jenerasyonu ne yazık ki yakalayamayacaktır. Neticede Süper Lig bir acı tecrübeyi daha geride bırakır. Olay sonrasında herkes her şeyi adeta yeniden değerlendirmek zorunda kalır. Hatta cevaplanması gereken bir takım sorular bütün lig takımlarını uzun süre meşgul eder. Evet, futbol bir gösteri sporudur. Fakat oyuncular sadece oynadığı dönemlerde mi önemsenmelidir? Ya da futbolculuk gerçekten bir meslek midir? Ve en önemlisi, futbol geride kaldığında gerçek hayat dediğimiz şey daha yeni mi başlar? Efendim merhaba, Spor Daima ekibi olarak selamlıyoruz sizleri. Program ekibini biliyorsunuz ama hatırlatacağım, programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada sevgili Recep Özdem, telefon hattının diğer ucunda sporcu, spor araştırma ve yorumcusu Özkan Pekesen ve İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi, spor sosyoloji alanında uzman Profesör Doktor Ahmet Talimciler ve Spor Daima ekibinin sesi olarak tanıdığınız programın da prodüktörü olan ben Murat Örem, mikrofondan selamlıyoruz sizleri. Programın başında okuduğumuz metin hepimizi 33 yıl önceye götürüyor. Yaşı olanlar, yaşı yetenler bu olayı hatırlayacaktır. Yaşı yetmeyenler için de Türk spor tarihinde, Türk futbol tarihinde hakikaten bir kırılma noktasıdır. O acı bir gündür. Onu bugün, o kazayı bugün konuşacağız. Ardından neler olduğunu, neler yaşandığını konuklarımızın da katkılarıyla sizlere aktaracağız. Ve haftaya da bu hafta ülkemizdeki bir spor trajedisini konuşurken, haftaya da dünya tarihinde bir başka futbol, bir İngiliz futbol takımının başına gelenleri paylaşacağız sizinle. O zaman kaza bir otobüs kazası olmayacak, bir uçak kazası olacak ve ta 1960'lara gideceğiz. Merak edenler belki o takımın hangisi olduğunu bu bir haftalık süre içinde araştırıp bulurlar. O yüzden bilerek o takımın ismini şimdi sizlerle paylaşmayacağım. Ahmet Hocam merhaba.
Merhaba Murat Bey.
Nasılsın değerli hocam?
Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?
Sağ olasın. Geçen hafta tam bugün bu saatlerde 31 Aralık 2021'in son programını yapıyorduk.
Evet.
Aradan göz açıp kapayıncaya kadar zaman geçti. 7 gün geçti, yani bir hafta geçti ve 7 Ocak'ta da 2022'nin ilk programıyla dinleyicilerimizin karşısındayız. Aslında basit bir hesap yaparsak hocam, bir yıl 52 haftaysa 52'de 1 demek, %2 demek, 2022'nin %2'si bitti bile.
Çok net bir girişle başladınız Murat Bey. Ya da şöyle söyleyebiliriz, aradan 7 gün geçti ama aynı zamanda 1 yıl geçti.
Evet, yani, bir de öyle bir şey vardır değil mi?
Tabii 1 yılda geride bıraktık sonuç itibariyle. Yani düşündüğünüzde aslında yılların ne kadar hızla geçtiğini, yani saatler, günler, haftalar değil, aylar değil, yılların ne kadar hızlı geçtiği bir süreçten bahsediyoruz. Bu hafta da aslında konumuz gerçekten 33 yıl gibi geriye gidiyor ama yani bazı şeyler kolay kolay değişmez, o kolay kolay da unutulmaz. Hı hı. Bu da unutulmayacak acılardan bir tanesi. Hatta hemen öyle başlayabiliriz.
Lütfen hocam, yani, buyur.
Samsun Spor gerçekten 1980'lerin ikinci yarısından itibaren Türkiye'nin en ilginç kulüplerinden bir tanesiydi. Yani Hasbi Menteşoğlu'nun kulüp başkanlığına gelmesiyle, Hasbi Ağa'nın kulüp başkanlığına gelmesiyle başlayan, ardından işte Tanju Çolak gibi, Savaş gibi çok önemli isimlerin çıktığı çok önemli bir takımdı Samsun Spor. Hakikaten de Samsun Türkiye'de futbolcu yetiştiren futbolun önemli merkezlerinden bir tanesidir. Yani bunu birazdan Özkan Bey daha da açar. Ama ben bildiğim kadarını da söyleyeyim. En azından bu katkıyı da koymuş olayım.
Sağ ol.
Ve burada özellikle yaşanan kaza Samsun Spor'un belki çok daha farklı yerlere gitmesini ne yazık ki engelledi. Ve ardından kırmızı beyazlı kulüp Türkiye'deki tek kırmızı beyaz siyah renklere sahip kulüp olarak Türkiye'deki Türk futbol tarihindeki yerini aldı. Bu bile aslında çok önemli bir gösterge. Yani o siyah rengin forma renklerine işlenmiş olması ve kırmızı beyazın yanına siyahın da eklenmesiyle beraber o acının her daim orada bir yerde kalmakta olduğunu göstermesi açısından
çok
önemli bir gösterge.
Çok önemli bir bilgiyi paylaştın hocam bizimle. Sağ ol. Çok doğru söylüyorsun değil mi? 89'daki bu trajediden sonra renklerine siyahı da dahil eder Samsun Spor.
Evet.
Tıpkı Balkan Savaşı diye hatırlıyorum. Balkan Savaşı'ndan sonra kırmızı beyaz olan Beşiktaş'ın da siyah beyaza dönmesi gibi diye.
Doğru
değil mi? Siyah, doğru hatırlıyorum.
Siyah beyaza dönmesi. Hatta şöyle bir şey geçerlidir. Biliyorsunuz özellikle bu 90'larla beraber gündeme geldi Türkiye'de. Hı. Daha önceden iki renk bildiriliyordu. Bir üçüncü renkten de bildirime söz konusu oldu. O yüzden de forma renklerine dikkat ederseniz mesela Beşiktaş üzerinden dikkat baktığımızda zaman zaman kırmızıyla da çıktığını sahaya görürsünüz.
Evet.
Siyah beyaz, beyaz ya da kırmızıyla da çıktığını görürsünüz.
Evet hocam. Şimdi hocam bir kısa bir alıntıyı okuyacağım. Yine seninle devam etmek istiyorum.
Tamam.
Ahmet
tamam.
Hocam. Sevgili dinleyiciler, bu kazadan yaralı kurtulan isimlerden birinin tanıklığına başvuralım şimdi. Bakın şunları söylüyor. Samsun Spor kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasından yaralı olarak kurtulan ancak sonrasında felç kalan ve o günden sonra hayatını tekerlekli sandalyede sürdüren kırmızı beyazlıların eski futbolcusu ve başkanı Emin Kar'la Şanver Göymen yaşananları şöyle anlatıyor. Hava şartları çok ağırdı. Kazadan sonraki senelerde bazı şeyler insanın aklına geliyor. Kazadan bir gün önce rahmetli Mete ile beraber bir kafede kahve içerken bir arkadaşı yanımıza geldi. Giderken de belki bir daha görüşemeyiz deyince neden böyle söyledi dedim Mete'ye. O da bilmiyorum dedi. Öyle bir muhabbet olmuştu. Rahmetli Muzaffer o gün çok deplasmana gelmek istemiyordu. Belki içine doğdu bilemiyorum. Ama normal sabah kalktık. Hep beraber 8'de kahvaltımızı yapıp yola çıktık. O ara arkadaşlarla eğlendik. Biraz kar topu falan oynadık. Yolda çarşamba spor otobüsünü geçtik. Onlar da deplasmana gidiyordu. Onlarla otobüsten otobüse şakalaştık. Güzel bir yolculuktu. Ama insan ne olacağını bilemiyor. 10 dakika sonra karşıdan gelen bir kamyonun sollamasıyla olanlar oldu. Arka beşlide oturuyorduk. İlk rahmetli Mete'nin çarpıyoruz diye bağırdığını duyunca kendimi kollayamadım. Koridordan öne doğru fırlattı bizi. O ara elim kırılmış. Ondan sonrası zaten inanılmazdı. Otobüs devrildi. Kimse durmadı. Ta ki az önce şakalaştığımız çarşamba spor otobüsü kafilesi gelene kadar onlar gelince yardıma başladılar diyor. Çok kısa bir alıntıyı böyle paylaşayım ve bu alıntının devamında da dönemin başbakanı Turgut Özal'ın konuyla çok yakından ilgilendiğini, Samsun Spor'a hemen çok ciddi bir maddi yardımda bulunulması için gereken talimatları verdiğini, tedavi görecek tüm isimlerin bir kuruş bile tedavi masrafı ödememeleri için hastanelere yine talimat verildiğini de anlatıyor. Bu yaşanmışlığın ardından, bu anının üzerinden sen daha farklı neler söylemek istersin Ahmet Hocam? Sonra da Özkan'a dönelim.
Ben şunu söylemek isterim. Şimdi gerçekten o dönemi çok iyi hatırlıyorum. Yani üniversiteye gidiyordum, çok iyi hatırladığım bir dönem, futbolu zaten yakından takip ediyordum.
Nasıl mesela haberi almıştın hocam? Zihninde var mı öyle bir kayıt?
Yani ben yine henüz Türkiye'de özel televizyonlar başlamıştı ama yine TRT'den aldığımı hatırlıyorum. Yani TRT Haber'den aldığımı hatırlıyorum. TRT Haber'lerde gördüğümü hatırlıyorum ve çok şaşırmıştım. Yani haberi duyduğumda, çünkü Mete, özellikle Kıbrıslı futbolcu Mete, eğer yanlış hatırlamıyorsam daha önce Altay'da da oynamış olması lazım. Yani öyle bir bağlantısı olduğunu da hatırlıyorum. Ve gerçekten çok üzülmüştüm, çünkü iyi bir takım görmeye başlamıştık Samsun Spor'la ilgili. Bir de ben Samsun'u şundan da dikkatle takip ediyordum, çünkü birkaç yıl önce Karşıyaka'la çekişmişlerdi şeye çıkmak için, birinci lige çıkmak için. Oradan da biliyorum, yani Tanju'nun attığı golle onlar çıktı, Karşıyaka çıkamadı. Oradan da Samsun Spor'u çok yakından...
Öyle bir duygusal hafızana da yerleşmişliği var senin.
Evet, öyle bir durum da söz konusuydu. Ama futbolu yakından da takip ettiğim için orada yani böylesi kazalar insanda daha fazla iz bırakıyor. Hangi takımı tutarsanız tutun. Çünkü yine bir örnek vereyim. 70'lerin sonuydu. Galatasaray'ın kalecisi Kayganiç.
Evet.
Bir devre arasında Yugoslavya memleketine giderken bir trafik kazası geçirip ölmüştü.
Evet.
O da beni çok etkilemişti mesela. Çok,
ki çok kısa süre bizde, Türkiye'de futbol oynamıştı değil mi hocam?
Evet, çok kısa oynamıştı ve Galatasaray'ın kalecisi Nihat, onun adını taşıyan bir şey kazakla, kaleci kazayla maça çıkmıştı. Onu çok iyi hatırlıyorum mesela. O yüzden bu tip olaylar gerçekten çok iz bırakıyor insanlarda. Tabii. Ve Samsun Spor'un bu yaşadığı olay sonrasında da belki de tabii ki geri getirmek mümkün değil. Yani ölen ölüyor. İnsanlar çok ağır bedeller ödediler.
Tabii.
Belki de hayatlarının sonuna kadar o işte koltuklu sandalyede kalma, başka olaylar yaşama, hayattan kopma gibi bedeller
psikolojik
ödediler.
Psikolojik yıpranma zaten bambaşka değil mi?
Tabii ki çok büyük ağır bedeller ödediler ama orada hakikaten sizin de söylediğiniz gibi Turgut Özal'ın çok müthiş bir dokunuşu olduğunu söylemek lazım. Yani Turgut Özal o zamana kadar bizim pek alışkın olmadığımız bir başbakan titremesiydi aynı zamanda.
Çok yani, hayatın içinde değil mi? Evet.
Sporun da sanatın da hayatın çok fazla içinde olan bir kişi olarak o doğrudan doğruya hemen olaya müdahil olduğu, işte orada yaralananlarla ilgilenildiği, hem büyük bir kampanya düzenlendi o dönemde, onu da hatırlıyorum. Yani başbakanın da içinde olduğu, maddi katkılar verilen bir kampanya düzenlendi. Ama bütün o futbolcuların sağlık giderlerinin ücretsiz karşılanması, yani o dönem için pek alışkın olduğumuz şeyler değildi bunlar bizim.
Evet.
Yani şimdi bize çok normal geliyor ama o dönemlerde hakikaten bunun yapılması çok insanları çok etkilemişti. Yani Özal'ı açıkçası o dönemde insanlar arasında müthiş derecede gözlerinde büyütülmesine de yol açmıştı. Yani büyük bir katkı sağlamıştı Turgut Özal'ın bu etkisi. Ama oradan sonra da biliyoruz ki yine Naim Süleymanoğlu meselesi orada, evet. Ondan önce de o gerçekleşmişti. Yani Turgut Özal'ın o dönemde işte gerek bu
ondan önce yeşil sahalar zaten artık gündeme gelmişti.
Yeşil sahalar gündeme geldi. Galatasaray'la beraber işte yurt dışına gidip maçta sarı kırmızı kaşkol takıp orada maç seyretmesi gündeme geldi. Pek çok şeyi beraber yaşadık. Yani biz ilk kez Turgut Özal'la beraber aslında sporla doğrudan doğruya ilgilenen bir başbakan tiplemesini görmüş olduk. Bu da söylenmesi gereken hususlardan biri. Ama özellikle şunu söyleyip bitireyim. Samsun Spor belki çok daha farklı yerlere gidebilecek bir takımken ne yazık ki geçirdiği bu talihsiz kaza sonrasında hem o sezondan koptu hem de ondan sonra ligden yavaş yavaş aşağı doğru düştü ve bir daha eskisi gibi toparlanamadı. Bir de böyle bir büyük etkisi oldu.
Çok doğru. Çok doğru. Kaldı ki sen de sözünün başında vurguladın. Bizim de böyle ilk gençlik zamanlarımıza işte üniversite yıllarımıza gelir. 85 ile 89 arasında hakikaten Türkiye Ligi'nin en flash, en ışığı parlak takımlarından biriydi. Gerek işte Hasbi Menteşoğlu isminin etrafındaki o dönen diyaloglar diyeyim, gerek Tanju Gerçeği, üç büyükler denilen takımları ciddi manada evinde 3'le 4'le gollerle yenen bir Samsun Spor vardı yani. Böyle espriler falan vardı biliyorsun mizah dergilerinde.
Evet yani o şeyler çok yapılırdı, o espriler. Fenerbahçe'ye yanlış hatırlamıyorsam öyle 4 gol attıklarını falan hatırlıyorum yani.
Özkan'cığım senin yazdığın metinle başladık. Ahmet Hoca ile devam ettik. Sen de mutlaka öne çıkarmak istediğin noktalar vardır bu olayla ilgili. Bir futbolcusun sen. Yani yıllarca profesyonel futbol oynamış bir isimsin. Milli olarak da Ordu Milli Takımı'nda da oynadığını biliyorum ben. Nasıl olur bu deplasman yolculukları? Tabii artık bugünün koşulları değişti ama 80'lerde nasıldı? Sen neler söyleyeceksin?
Şimdi deplasman yolculuğu şeydir yani böyle futbolcuların aslında çok da keyif aldığı bir şeydir. Hı hı. Futbolculuk yaşamı o kadar güzeldir ki ülkenizi bir taraftan da ülkenizi çok iyi tanırsınız. Farklı coğrafyaları, farklı coğrafyaların insanlarını, her yerin kültürünü alırsınız ve gerçekten o sizi çok zenginleştirir. İşte bu yolculuk anında da mutlaka espriler işte yani o bir yolculuk ne kadar güzel geçebilir derseniz ancak bir futbol kafilesinde şahane bir yolculuk yapabilirsiniz diyebilirim.
Birbirini her haliyle tanıyan insanların bir otobüsün içindeki diyalogları diyorsun değil mi? Espriler.
Evet, mesela her takımın bir şarkıcısı vardır. Böyle yani müthiştir. Şimdi uzatmayayım ama şeyi söyleyeceğim. Burada işte bu kaza aslında bir futbolcu olarak biz bir futbolcu gözüyle baktığımız zaman bizi inanılmaz etkilemiştir. Tabii. Çünkü o şeylere yani o deplasman yolculuklarını biz de yapmıştık. Ve oralara gidilirken mesela ben bir Karadeniz grubunda oynadığım zaman gidip geri yani bir deplasmana gidiyorduk mesela 15 saat atıyorum. Yeah. Samsun'a gidiyorduk 15 saat. Dolayısıyla dönüyorsunuz 30 saat gibi bir zaman geçiyor. Dolayısıyla kaç tane takım var bakın en az 20 tane takım var. Bir yıl içerisinde yaptığınız yolculuğun kilometresini düşünün. Yeah. Buna rağmen yaptığınız işte o kadar mutlusunuz ki bu yol size gözükmüyor. Ama her o yola çıktığımız zamanlarda herkes hakikaten şey yapardı yani kendi arasında konuşur, şoförle konuşur, yöneticilere mutlaka dikkat ederler. İşte önden bir araba gider, çoğu zaman öyle şeyler de yapılır.
Neden önden bir araba gider Özkan?
Yani şöyle mutlaka bir şoför vardır, şoföre büyük bir güven vardır ama hani derler ki biz önden gidelim, bu şey var hani o hız sınırı pek de aşılmasın. Daha dikkatli olalım deyip böyle uygulama yapan takımlar da vardı.
Güzel bir uygulamaymış evet.
Bir kişiye bağlısınız biliyorsunuz. Onun tabii. Psikolojik durumu ya ben belki canı sıkkın olabilir falan değişik şeyler yaşanabilir Allah korusun.
Tabii.
Bunun önüne geçmek için kimi takımlar böyle yapıyordu. Ben de bu tür uygulamalar yapılan
mesela hiçbir deplasman yolculuğuna çıkarken böyle uzun bir deplasman yolculuğuna çıkarken kendini gergin hissettiğin böyle anlamsız bir karamsarlık yaşadığın olur muydu ya da arkadaşlarından olur muydu?
Şimdi ben kendi adıma söylersem şimdi bunu futbolcu arkadaşlarım belki daha iyi anlayacaklar ama ben aktarmaya çalışayım. Yani yaptığınız işe o kadar adetli oluyorsunuz ki o gerçekten çok farklı bir dünya. Dolayısıyla bir de genç yaştasınız. Çoğu şeyi değerlendiremiyorsunuz. Tek düşünceniz Yani gideceğiniz maçta sergileyeceğiniz performans. Bir de benim hep şey dikkatimi çekmiştir. Ülkemiz o kadar güzel ki. Hı hı. Yani hangi bütün yolculuklarımda ben mesela özellikle buna dikkat etmiştim. Yani dikkat etmemek elde değildi. Gittiğiniz her yer birbirinden güzeldi. Bu güzellikler ve bu genç oluşunuz sizi bir takım aslında düşünülmesi gereken ciddi şeylerden alıda koyabiliyor. Hı hı. Dolayısıyla o tür şeyler benim aklıma gelmedi sorumuzun direkt.
Ben güzelliklere odaklanmayı yeğledim diyorsun. Aslında bu da çok güzel bir şey yani.
Çünkü şey yani bütün herkes genç ve hemen hemen aynı yaş grubunda. İçimizde tecrübeli abilerimiz var. Zaman oluyor biz o tecrübeli abilerden bir
oluyoruz tabii.
Dolayısıyla çok keyifli bir ortam vardır. Gittiğiniz yerler işte yeşil sahalar, efendim oteller, yani çok çok güzel bir hayattır. Dolayısıyla bunu zaman zaman düşünürsünüz ki biliyorsunuz herkes ayrı ayrı karakterlerdir. Ama bunu gündeme getiren arkadaşlarımız oluyor da aramızda. Hani evet. Gidiyoruz ama Allah korusun gibi cümleler sarf ediliyordu. Biz yine bir takım esprilerle o olayı yumuşatmaya çalışıyorduk. Dolayısıyla Samsun Spor'un yaşadığı bu şey bizi inanılmaz etkilemişti. Şimdi benim bir de Samsun Spor'la karşılaşmam var. Ondan bahsetmek
lütfen,
istiyorum.
Lütfen, lütfen.
Genç takımda oynadığım dönem PTT'de oynamıştım o zaman. Eski adıyla PTT, şimdi Telekom. Şimdi orada bize dediler ki size bir kart vereceğiz ve maçlara bundan sonra futbolcu olduğunuz için ücretsiz gireceksiniz genç takımda. Hı hı. Biz aldık, inanılmaz sevindik ve ben aldığım o kartla ilk kez Cebeci Stadı'nda PTT Samsun Spor karşılaşmasını izledim.
Ya.
Samsun Spor'u izlediğim zaman gerçekten dedim ki bu harika bir takım. Özellikle bir santrfor var. Üç tane
yılı, yılı hatırlayabiliyor musunuz?
84-85.
Vay. Tam yani o çıkışın başladığı dönem o zaman.
Aynen öyle, fakat biz o zamana kadar Samsun Spor duyuyoruz ama sadece hani isminden biliyoruz. Öyle bir takım çıktı ki sahaya. Dediğim gibi şahane goller atıldı ve sonra dedik ki yahu bu golleri atan kim? Daha sonra Tanju Çolak'la tanıştık.
Vay vay vay.
O devamında o takımı sürekli olarak izlemeye başladık. Şimdi birinci lige geldiler, kısa keseyim yani daha hızlı geçeyim. Hı hı. Birinci lige geldikleri zaman da siz de çok iyi bilirsiniz ki birincilikte bazı Anadolu takımları ligi salladılar. Hı hı. Mesela Kocaeli Spor bir dönem Avrupa Kupalarına gitti.
Tabii.
60'larda işte Göztepe bunu yaptı. Yani farklı takımlar zaman zaman çok öne çıktılar. Bir dönem Adana Spor'un yaptığı gibi. Samsun Spor'da gerçekten Trabzonspor'un yaptığını yapacak seviyeye gelmişti neredeyse. Öyle bir ivme kazandılar ki işte biraz önce hocamın da dediği gibi esprilerle konu oldu. Samsun Spor'dan bir değil birkaç kişi milli takıma gitti.
Tabii.
İşte Tanju gibi bir fenomen oyuncu ortaya çıktı. Dolayısıyla bu kazanın bunun üzerine gelmesi kurulu o inanılmaz üzerine bir anda alt üst etti. Zaten aynı yıl metinde de yazdığım gibi evet. Federasyon bir onlara özgü bir kanun çıkarttı.
Yani düşmelerini çıkarttı. Engelliyor. Seneye yine devam edin diyor ama yaşanan travma o kadar büyük ki ertesi yıl gene tutunamıyor Samsun Spor. Çok anlaşılabilir bir, şey bir şey bu tabii.
Yani kazayı geçiren futbolcular, yaşayanlar yani çok ciddi travmalar geçirdiler. Tabii, mesela tabii. Orta sahada bir isimleri vardı. Mustafa Sinecek isimli. İnanılmaz bir oyuncuydu. Hiçbir yani çok şey beklenilen bir oyuncuydu kendisi. Hı. Hocamın söylediği Savaş gibi işte Orhan gibi Tanju gibi oyuncuların yanında çok gelecek vaat eden bir oyuncuydu. Uzun süre kendine gelemedi. Hiçbir şekilde diğer oyuncular da kendilerini toparlayamadılar zaten.
Tabii.
Şehir de bir şekilde gerçekten halen bugün halen devam ediyor belli bir noktaya gelmeye. Ama tabii bu işler o kadar da kolay değil. Metinde de yine belirttiğim gibi ondan sonra şöyle bir şey konuşulmaya başladı Türkiye'de. Futbolun bir değil bin bir yüzü var. Aslında hayatın bin bir yüzü var.
Çok doğru.
Yani her gün her şeyle karşılaşabiliriz. Önümüzdeki hafta konuşacağımız başka buna benzer bir olaydan da bahsettik ya programın açılımında. Orada da var, burada da var. Her yerde farklı şeyler gelebiliyor. Bizim başımıza böyle bir tecrübe geldiği andan itibaren biz özellikle futbolcular olarak toplumun genelinde de konuşulmuştu bu. Futbolcuların yani hayatının antrenörlerin olsun yani futbolla iç içe olan insanların hayatını tekrar sorgulaması gerektiği belirli bir biçimde çok gerçekten bir tartışma konusu olmuştu.
Evet, yani, sen de metnin sonunda onu vurguluyorsun zaten.
Şu konuşulmaya başlandı. Yani bu
çok kısa alayım tamam, Ahmet hocama döneyim sonra seninle devam ederiz. Buyur Özkan.
Pekala.
Çok kısa alayım senin fikrini Özkan'cığım.
Şu konuşulmaya başlandı. Evet futbolculuk harika bir şey meslek gördüğümüz kadarıyla. Ama bunun ciddi getirileri ve götürüleri var. Yani şu özellikle konuşuldu. Bir futbolcu bir gün içinde ne yapıyor? Bir antrenör bir gün içinde ne yapıyor? Bir kulüp bir yıl içinde neler yapıyor? Bunların hepsini yeniden bir dizaynı, bir dikkati bir sistematiğe oturması gerektiği uzun süre konuşuldu. Çünkü dediğim gibi bin bir yüzü vardı ve her şeyle karşılaşabiliyordunuz.
Ahmet Hocam, hani Türkçe'de o çok güzel bir tabir var ya, bu sahne sanatçıları için de söylenir, işte sporcular için de, dışı seni yakar, içi beni yakar diye.
Evet.
Yani hakikaten çok ışıltılı, çok yüksek rakamların belki kazanıldığı hayatlar, çok adeta eğlenerek para kazanıldığı tırnak içinde düşünülen hayatlar, ama bir sürü şey de birden tepe taklakta olabiliyor. Yani hayatın bin bir yüzü var dediği gibi Özkan. Ben sana şunu sormak istiyorum. Programın başında da okuduk. Yani enteresan. Şenver Göymen diyor işte çok ağırdı. Kazadan bir gün önce rahmetli Mete ile beraber bir kahvede kahve içerken bir arkadaşı yanımıza geliyor. Ayrılırken de belki bir daha görüşemeyiz diyor o arkadaşı ve gidiyor. Sonra da Şenver dönüyor Mete'ye, niye böyle söyledi diyor. O da bilmiyorum diyor. Yani böyle ezoterik şeyler de olabiliyor değil mi hayatta Ahmet Hocam?
Tabii oluyor. Bazen insan
hani hissi kablel vuku mu oluyor? Nasıl oluyor?
Yani içime doğdu ya da işte söylediğiniz gibi bazen bunlar olur. İnsanlar bazen başına gelecekleri önceden rüyalarında görebilirler. Bazen birinin bir söylediğiyle kafasına takılabilir. Bunlar olmayan işler değil. Gerçekten oluyor. Ama burada ben özellikle şu noktaya dikkat çekmek istiyorum.
Lütfen hocam.
Yani bakın, normalde insanlar başkalarının ölümü üzerinden bir yere kadar üzülürler.
Hı hı.
Çünkü ölüm fikri gerçekten insanlarda hep böyle bir ürküntü yaratır. Ama belli bir süre sonra başkasının ölümüdür ve oradan geçip giderler, normal hayatlarını sürdürürler.
Çünkü başka türlüsünü yapmaya kalksalar çıldırırlar değil mi belki?
Tabii ki yapamazlar. Yani bu çok doğal bir insani tepkidir aynı zamanda.
Tabii.
Ama bakın bu böylesi olaylar, yani böylesi çok bilindik bir sanatçının ölmesi, bir takımın başına böyle bir felaket gelmesi, bu kolay kolay unutulmaz.
Çok doğru.
Yani burada ölüm yaşandığında da geride kalanların da bıraktığı izlerde de hep hatırlanır. Yani o yüzden biz bugün üzerinden 33 yıl geçmesine rağmen Samsun Spor Kulübü'nün başına gelenleri konuşmaya, işte oradaki ölenleri rahmetle anmaya ama geride kalanlar konusu da üzülmeye de devam ediyoruz. Belki Samsun Spor Kulübü çok daha büyük izler bırakabilirdi. Az önce Özkan Bey'in söylediği gibi. Yani Türk futbol tarihinde bambaşka bir takım pozisyonuna da gelebilirdi Samsun
Spor. Ki o aslında Türk futbolunun da bir artısı olacaktı değil mi?
Tabii.
Onu
tabii
da kaybetmiş yani, oluyoruz yani.
Bu anlamda hepimiz kaybettik. Yani orada yaşanan bir trafik kazası, trafikte yaşanan bir belki hatalı sollama hem insanların hayatına mal oldu hem de Türk futbolunun belli bir dönemde bambaşka bir ivme kazanmasını da önünü kesti. Yani orada söylediğimiz bazı isimler hayatları boyunca oynayamayan isimler oldu orada. Ya da çok uzun süre futboldan kopmak zorunda olan isimler oldu. Veya şunlar da yaşandı. İşte bir kısmı küme düştükten sonra da artık geriye doğru gittiler ve giderek futboldan uzaklaştılar. O yüzden belki bambaşka bir kariyer olacaktı onlar için. Bir kaza onların hayatını topyekun değiştiriverdi. O yüzden hani bazen hani hep konuşuyoruz ya, madem edebiyattan örnek verelim. Hani Zweig'ın Yıldız'ın parladığı anlar her zaman olumlu olmayabiliyor.
Nerede söndüğü anlar olabiliyor değil mi hocam? Yıldız'ın söndüğü anlar olabiliyor.
İşte burada Samsun Spor için ne yazık ki Yıldız'ın söndüğü an oldu.
Hocam hatırlıyor musun ya da ben mi yanlış hatırlıyorum, sana da bir danışayım, sonra da cevabını alıp teşekkür edeyim. Sanki o kazada Samsun Spor kafilesini taşıyan otobüsü kullanan arkadaşımızın bir hatalı sollaması var diye böyle okudum diye ben hatırlıyorum.
Ben de öyle hatırlıyorum. Evet, ben de aynı şekilde.
Özkan, doğru mu hatırlıyoruz?
Evet tam da söylediğiniz gibi.
Yani orada aslında o kadar, hani sen demin uzun uzun anlatırken çok güzel bir örnek verdin. Önden bir araç gider dedin. Demek ki bu tür tedbirleri almak her zaman önemli. Yani işin hem sağlık boyutu var, hem can boyutu var, hem bir de dinleyicilerimiz ve beni yadırgamasınlar ama her bir sporcunun da bir de futbol sektöründeki ciddi maddi karşılıkları var yani. Onları da kaybetmiş oluyorsunuz. Ahmet Hocam, yanlış mı düşünüyorum?
Kesinlikle haklısınız. Çünkü biz aslında hep şeyi görüyoruz. Yani az önce siz konuşmanızın başında da söylediğiniz gibi o buzdağının üzerindekini görüyoruz ama alta doğru gittikçe çok daha ağırlıklı bir kesimden bahsediyoruz. O yüzden de o insanları kaybettiğinizde belki çok daha parlak bir yerlere gitme şansları varken, yani bakın o takım içinde biz Tanju'yu gördük, Savaş'ı gördük ama çok daha iyiler de ortaya çıkabilir. Fatih, kaleci Fatih de vardı o takımda.
Tabii.
Yani onu da unutmayalım. O da önemli bir isim. Daha sonra milli takımın kalesini de korudu. Yani o kadrodan çok önemli isimler yola devam ettiler. Ama ne yazık ki çok parlak olan Mete gibi, ben çok iyi hatırlıyorum.
Tabii.
Çok parlak bir isimdi. Çok daha iyi yerlere gelebilirdi. Ne yazık ki çok şanssız bir yaşanan bu kaza sonrasında
rahmetli, hayatını kaybetti. Rahmetli Muzaffer de çok evet. Sağlam bir savunma oyuncusuydu. Hatta biraz sert olduğu için Kasap Muzaffer diye anılırdı futbol
doğru, dünyasında. Doğru, Kasap Muzaffer
değil mi?
Evet.
Ama hepsini rahmetle analım. Sevgiyle, saygıyla analım. Hocam haftaya bir başka futbol trajedisini, spor trajedisini yine birlikte konuşabilmek ümidiyle çok teşekkür ediyoruz değerli
katkılar için. Rica ederim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi
olun. Sağ ol, var ol. Özkan'cığım sana da son bir 60 saniyemiz var. Senin de toparlayıcı cümlelerini alalım. Bu haftalık veda edelim.
Hemen birkaç şey söyleyeyim. Şu deplasman yolculuğu ile ilgili.
Lütfen.
Siz konuşurken ben daha çok neler hissettiğimi hatırlamaya çalıştım. Deplasman yolculuğu demek bir bakıma bir futbolcunun gelecek arayışının şeyidir yani yollarıdır aynı zamanda. Yani çünkü bir gelecek tasarlar ve o kadar çok yolculuk yapması gerekir ki onu da çok uzun uzun düşünmüştük o yolculuklar sırasında. Dedikten sonra Samsunspor devamında İlhan Mansız gibi, Tümer Metin gibi, Ertuğrul Sağlam gibi isimler de çıkarttı. Girelim bundan sonraki dönemde de benzer yıldızlarla
çok tekrar... enteresan bu üç isim de hep Beşiktaş'ta da anılan isim oldu değil mi Ertuğrul'da?
Elbette işte aynı zamanda Samsun Spor'da da oynadılar. Söylemek istediğim şu, Samsun gerçekten bir futbol şehridir. Yine bir takım atılımlar içerisindeler. Ölenlere rahmet dilerken Samsun'dan halen çok büyük umutlar beklediğimizi söylemek isterim. Tabii ki kulübe başarılar diliyoruz.
Özkan'cığım çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Sağ ol, var ol. Sevgili dinleyiciler, Spor Daima'dan bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka spor trajedisini konuşmak üzere sizlere veda ediyoruz. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu, ana kumandada Recep Özlem, telefon hattımızın ucunda Özkan Pekesen, Profesör Doktor Ahmet Talimciler ve Spor Daima programının prodüktörü ve mikrofon başından sizlere ulaşan ben Murat Örem. Hepinize sağlık diliyoruz. Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. Spor Daima.